Ayrım 17. EÖE Etkili Öğretmenlik Eğitimi. Dr. Thomas Gordon. Sayfa 180. Yöntem 3. Kaybeden yok. Yöntem 3, çıkarlar çatıştığında her iki taraf için kabul edilebilecek ve hiçbirinin kaybetmeden kazanacağı bir çözüm üretme yöntemidir. Kursa katılan öğretmenler, özel yaşamlarında farkında olmaksızın kullandıkları bu yöntemin eğitimde de kullanılabileceğini hiç düşünmemişlerdi. Kullanılabilirliğini öğrendiklerinde tepkileri şöyle olmuştur. Aa, hepsi bu mu? Çok basitmiş. Keşke Birleşmiş Milletler'de de sorunlar bu yöntemle çözülse. Eşimle ben pek çok sorunumuzu bu yöntemle çözeriz. Çocuklar oyun sırasında çıkan çatışmalarını böyle çözerler. İnanılmayacak kadar güzel. Güzel bir yöntem ama okullarda yürür mü acaba? Evet, yöntem 3 çok basittir. O nedenle insanlar evliliklerinde, iş ilişkilerinde, arkadaşlıklarında çatışmalarını bu yöntemle çözerler. Bu yöntem göreceli olarak eşit güçte olan gruplar ve kişiler arasındaki çatışmaların çözümünde etkili tek yöntemdir. Böyle durumlarda yöntem 1 ve yöntem 2 sorunun çözümüne yardımcı olmayacağı gibi kemikleşmesine neden olur. Taraflardan hiçbiri öbürüne boyun eğmek istemez. Birçok eğitimci ve ana baba çocuklarla olan ilişkilerinde yöntem 3'ü kullanmak istemezler. Çünkü yöntem 1'i kullandıkları ilişkilerde büyüklerden yana bir güç üstünlüğü vardır ve bu üstünlüğün çocuklarla olan çatışmaları kazanmalarında kendileri için gerekli ve vazgeçilmek olduğunu sanırlar. Yöntem 3 bir süreçtir. Taraflar olumlu sonuca ulaşana kadar pek çok etkileşim içine girerler. Öğretmen-öğrenci çatışmasında her iki taraf soruna çözüm getirebilmek için baş başa vererek çeşitli çözümler üretir ve içlerinden her iki tarafın gereksinimlerine yanıt verecek birini seçerler. Aşağıda yöntem 3 ile çözülmüş bir öğretmen-öğrenci sorunu örneklenmiştir. Öğretmen, Arthur, sen ve grubun çok yüksek sesle tartıştığınız için ben işimi yapamıyorum. Çalıştığım grupla işimi bugün bitirmek zorundayım. Arthur, iyi ama gelecek haftaki geziyi planlamamızı siz istediniz. Konuşmadan nasıl planlayabiliriz? Öğretmen, evet anlıyorum. Plan konuşmadan yapılamaz. Arthur, onun için konuşuyoruz. Geziyle ilgili araştırma sorularını bugün hazırlayıp bastıramazsak geziye yetişmez. Öğretmen, soru listenizi bugün yetiştirmek zorunda olduğunuzu anlıyorum ama benim de öbür konuya geçmeden bu grubun çalışmalarını denetlemem gerekiyor. Oysa konuşmalarınız benim dikkatimi dağıtıyor. Hem sizi hem beni rahatlatacak bir çözüm bulabilir miyiz? Arthur, eğer sizin için sakıncası yoksa yan odada çalışabiliriz. Orası bu saatlerde hep boştur. Öğretmen, benim için uygun ama arkadaşların o küçük odada çalışmayı kabul ederler mi? Arthur, bizi ilk uyardığınızda zaten oraya gitmeyi düşünmüştük. Öğretmen, tamam, sorunumuz çözüldü. Bu örnekte öğretmenin etkili yüzleşmeyle sorunu ortaya koyuşuna, ben iletileriyle kendi gereksinimini öğrencisine anlatışına ve etkin dinlemeyle öğrencisinin gereksinimini nasıl ortaya çıkardığına dikkat edelim. Gereksinimler bilinince her iki tarafı da mutlu edecek çözümü bulmak zor değildir. Çatışma sona ermiştir, her iki taraf da kazanmış, hiçbiri güç kullanmak zorunda kalmamıştır. 7. bölüm sayfa 157 ve 158'de sınıfa geç gelen öğrenci ile öğretmeni arasındaki çatışmanın yöntem 1 ve yöntem 2 yardımıyla çözümünü görmüştük. Şimdi de aynı sorunun yöntem 3 ile çözümünü görelim. Fizik öğretmeni her derste konuya başlamadan önce o günün çalışmasının bir özetini yapar. Öğrencilerden Silvia sınıfa hep geç gelir. Bu da öğretmenin biraz önce anlattıklarını Silvia için bir kez daha yinelemesi ve sorduğu bir yığın soruyu yanıtlaması demektir. Mr. Jones, sınıfa geç gelince dersin başında anlattıklarımı kaçırıyorsun. Senin için yinelemek ve yapacaklarını açıklamak zamanımı alıyor. Bunu yapmaktan bıktım. Ben iletisi. Silvia, yıllık kolunda çalışıyorum. Basım evinin verdiği tarihe yetiştirebilmek için çok çalışıyoruz. Bunun için gecikiyorum. Mr. Jones, yıllık kolundaki görevin nedeniyle çok sıkışıksın. Bu yüzden geç kalıyorsun. Etkin dinleme. Silvia, evet, pek de öyle değil. Size dersinize önem vermiyormuşum gibi gelebilir. Ama bütün yıl sizin dersinize geldim. Yıllık çalışmalarım yalnızca 1-2 haftadır sürüyor. Mr. Jones, yani sınıfa geç gelişlerinin geçici olduğunu söylemek istiyorsun. Aslında son birkaç haftaya kadar zamanında geliyordun. Etkin dinleme. Sylvia, önümüzdeki haftanın sonuna kadar baskı provalarımızı bitirmemiz gerekiyor. Ondan sonra geç kalma sorunum olmayacak. Mr. Jones, sorunun kısa bir süre sonra kendiliğinden çözüleceğini söylüyorsun. Etkin dinleme. Sylvia, evet. Mr. Jones, şimdi neden geç kaldığını anladım. Ama beni rahatsız eden geç kalışın değil. Sen gelmeden önce anlattıklarımı senin için bir kez daha yinelemek canımı sıkıyor. Birkaç hafta bile sürse böyle devam etmek istemiyorum. Bu sorunu çözmek için bir önerim var mı? Sylvia düşünür. Geç kalacağım günler arkadaşım benim teybime sizin anlattıklarınızı kaydetse nasıl olur? Ben gelince sessizce dinleyip arkadaşlarıma yetişirim. Mr. Jones, neden olmasın, uygulanabilirse iyi bir çözüm. Sylvia, öyleyse teybimi yarın getireyim. Mr. Jones, peki anlaştık, iyi günler. Bu bir dizi etkileşimle öğretmen ve öğrenci kendi gereksinimlerini karşılayabildi. Her ikisi de konuşmanın sonunda mutlu oldu. Öğretmen iyi günler diledi ve bu dileğinde içtendi. Bu sonucu aynı olayın bölüm 7'deki yöntem 1 ve yöntem 2 ile çözülmüş sonuçlarıyla karşılaştırırsanız, yöntem 3'ün nasıl olumlu duygular yarattığını ve karşılıklı saygıyı geliştirdiğini görebilirsiniz. Bu örnek, yöntem 3'ün ötekilere oranla belirgin üstünlüklerinin olduğunu gösterir. Son çözümü kimin getirdiği hiç önemli değildir. Bu olayda çözüm öğrencinindir. Öğretmenin de olabilirdi. Anahtar soru, en iyi çözümü kimin getireceği değil, her iki tarafın da kabul edebileceği bir çözümün nasıl bulunabileceğidir. Yöntem 3, yarışmayı değil, işbirliğini ve sorunların en iyi biçimde nasıl çözülebileceğini öğretir. Yöntem 3'ün öbür üstünlüğü, çözümlerin tarafların dışında hiç kimse tarafından kabul edilmek zorunda olmamasıdır. Mr. Jones ile Sylvia arasındaki çözüm yalnız onlara özgüdür. Mr. Jones'un kabul ettiği çözümü bir başka öğretmen benimsemeyebilirdi. Yöntem 3 tarafların yaratıcılığını açığa çıkarır, kendilerine özgü sorunlarına yine kendilerine özgü ve yaratıcı çözümler bulmada onları özgür kılar. Ne kadar çeşitli, karmaşık ya da zor olursa olsun, öğretmenlerin öğrencilerle olan çatışmalarını başarılı bir biçimde çözümleyebilmeleri için tek yöntem olarak yalnızca bunu öğrenmeleri yeterlidir. Yöntem 3, yetenek, beceri ve tarafların her birine ait bilgileri harekete geçirmekle kalmaz, aynı zamanda kendine özgüdür. Bu, temelde bir sorun çözme yöntemidir. Çatışma, çözülecek bir sorun olarak tanımlanır ve bundan sonra çözümler aranır. Yöntem 3'ün öbür çatışma çözme yöntemleriyle karşılaştırırsak, onun kendine özgülüğü apaçık ortaya çıkar. Bu yöntemle çatışmalar, öğretmen ve öğrencilerin yaşamlarında sağlıklı, yıkıcı olmayan doğal olaylar gibi görülür. Öğretmenlerin çatışmaları ilişki zedeleyici değil, ilişki güçlendirici olarak görmelerine yardım eder. Bu yüzden sorunları çözmek için istekli olur, onları hasır altı etmezler. Böylece sorunlar çözülür ve yöntem 1 ve 2'den kaynaklanan olumsuz duygular yerine olumluları gelir ve eski düşmanlar dost olur. Yöntem 3'ü şu şekilde anlatabiliriz. Yöntem 3, saygı akımı, öğretmen, iki yönlü iletişim, öğrenci, her ikisinin kabul ettiği çözüm. Şekil 27'ye baktığımızda yöntem 1 ve 2 şekilleriyle bunun arasında çok önemli ayrılıklar göreceğiz. Öğretmen ve öğrenci arasında güç farkı olmadığını belirtmek için onları gösteren daireler eşit büyüklükte ve karşılıklı çizilmiştir. İlişkilerde de ayrım vardır. Yöntem 1 ve 2'de baskın olan güç yukarıda, öbürü aşağıda gösterilmiştir. Yöntem 3'te ise kimse ötekinin üzerinde olmadan, biri öbürünü ezmeye çalışmadan, kendi duygu ve gereksinimlerini dile getirerek çift yönlü yatay bir iletişim kurarlar. Son olarak yöntem 3'te öğretmen ve öğrenci için artı ve eksilere gerek yoktur. Her ikisinin de gücü vardır ama bu güç gösterilmez. Öğretmen güç kullanmaya gerek görmez, öğrenci de bunu bilir. Bu yüzden karşı güce gerek yoktur. Gücün yöntem 3'te yeri yoktur. Yöntem 3 için ön koşullar. Öğretmenlerin yöntem 3'ü kullanmaya başlamadan önce etkin dinleme konusunda yetkinleşmeleri gerekir. Yalnızca etkin dinlemeyi kullanarak öğrencilerin o andaki gereksinimlerini dile getirebilmeleri için onları yüreklendirebilirler. Öğrenciler ancak duygu ve düşüncelerinin öğretmenleri tarafından olduğu gibi kabul edildiğini duyumsamaktan sonra çatışma konusunu çözmek için konuşmayı göze alabilirler. Öğretmenler de doğru ben iletileriyle kendi gereksinimlerini açıkça ve dürüstçe ortaya koymalıdırlar. Öğrenciler suçlayan, utandıran ve aşağılayan sen iletilerini duyarlarsa yöntem 3'e de güvenmeyeceklerdir. Bu iletiler öğrencilere yenileceklerini baştan belli ettiğinden çözüm getirmek için uğraşmaya istekleri kalmaz. Öğrencilerin tümüyle yepyeni bir çatışma çözme yöntemi deneyeceklerine inanmaları önemlidir. Öğretmenlerin yöntem 3'ü kullanmada başarılı olabilmeleri için hangi inandırma yolunu seçerlerse seçsinler, aşağıdaki tavrı öğrencilere en başta vermeleri gerekir. Sizin kaybetmeniz pahasına güç kullanmayacağım. Ancak benim kaybetmem pahasına da sizlerin kazanmanızı reddediyorum. Gereksinimlerinize saygı duyacağım ama kendiminkilere de saygı duymak zorundayım. Haydi şimdi hepimizin gereksinimlerimizi karşılayacak bir çözüm bulmamıza yardımcı olacak yeni bir yöntem deneyelim. Elde edeceğimiz çözüm hepimizin kazanmasına olanak verecek. EÖE kurslarında öğretmenlere yöntem 3'ü kullanmaya başlamadan önce bu yöntemin yöntem 1 ve yöntem 2'den ayrımını öğrencilere anlatmaları özellikle önerilir. Öğrencilerin hemen hepsi, hatta anaokul öğrencileri bile bu açıklamaları anlayabilir ve böylece öğretmenin kendilerine yine garip bir yeni yönlendirici yöntem uygulamayacağına inanırlar. Yöntem 3, öğrencilere bir bilmece olarak da tanıtılabilir. Çocuklar bilmeceleri sever. Bilmecelerde onların yaratıcılıklarını uyaran ve kışkırtan gizli bir güç vardır. Çocuklar yöntem 3'ü de yaratıcılıklarına meydan okuyan bir bilmece gibi görebilirler. Yöntem 3, 6 aşamada sorun çözme. Sorun çözme, anlaşmazlığı anlaşmaya adım adım götüren bir yöntem izler. Yöntem 3, ünlü eğitimci John Dewey'in sunduğu 6 aşamalı sorun çözme yönteminin eşsiz uygulamasıdır. Basamaklar: 1. Sorunu tanımlama, 2. Olası çözümler üretme, 3. Çözümleri değerlendirme, 4. En iyi çözümün hangisi olduğuna karar verme, 5. Bu kararın nasıl uygulanacağını belirleme, 6. Çözümün başarısını değerlendirme. Sınıf içinde sorunları bu yöntemle çözen öğretmenler bazen bu basamaklardan birini veya birkaçını atlayabilir, ancak 6 basamağı da her sorun çözüşte net bir biçimde akıllarında tutmalıdırlar. Birinci basamak, sorunu tanımlama, çatışma. Bilge biri, sorunu doğru ve açık olarak tanımlamışsan, onu yarı yarıya çözmüşsün demektir, demiş. Bu basamak çok kritik bir basamaktır. Deneyimlerimiz, yöntem 3'ün başarısızlığında, öğretmenin yönteminde en başında, yani birinci basamakta etkin olamamasının rolü olduğunu göstermiştir. Şimdi gerçek çatışmanın kimliğini belirlemeye çalışırken öğretmenlerin yapması ve yapmaması gerekenleri sıralıyoruz. A. Öğrenciler yöntem 3'ün onları yönetmek için kullanılacak yeni bir hile olmadığını anlayıncaya kadar sorunu çözmeyi denememelidirler. Onlara önce açıklama yapılmalı, sonra da etkin dinlemeye geçilmelidir. B. Sorunun çözümüne yalnızca çatışmanın tarafı olan öğrenciler katılmalıdır. Çünkü onlar sorunun çözümüne katkıda bulunacaklar ve varılan son karardan doğrudan etkileneceklerdir. C. Yöntem 3'e öğrenciler kendi istekleriyle katılmalıdır. D. Yöntem 3'ü uygularken zamanlamaya dikkat etmek basamakların yarım kalmaması açısından önemlidir. En iyisi tüm basamakların bir oturumda bitirilmesidir. Ancak bazı durumlarda araya başka sorunlar girerek sonuca zamanında ulaşılması engellenir. Yöntemin tümüyle bitirilemeyeceği durumlarda basamak sonlarında ara verilmelidir. Bazı özel sorunlarda 2, 3 ya da 4. basamaklardan önce verilen ara yardımcı olabilir. E. Gereksinim ve duygular ben iletileriyle dile getirilmelidir. Duyguları azaltmaya çalışmadan öğrencilere ne duyumsadığı açıkça söylenmelidir. Sen iletileri kullanmaktan kaçınılmalıdır. F. Duygular abartılmamalıdır. Abartılı duygular karşısında çocuklar sorun çözme işlemine girmekten ürkerler. G. İstenilen çözüm değil, sorun, yani karşılanmayan gereksinimler ortaya konmalıdır. Gereksinimler, bunları karşılayacak çözümlerden çok farklıdır. Genelde insanlar isteklerini gereksinimlerinden ayırmada zorluk çekerler. Örneğin, sınıfta sessizlik istiyorum diyen öğretmenin iletisi, karşılanmayan bir gereksinimi çözebilecek bir istek çözüm tümcesidir. Böyle bir durumda karşılanmamış gereksinimleri ifade eden tümceler şunlar olabilirdi. Başım ağrıyor, açıklamaları yinelemek istemiyorum, öbür arkadaşlarınızı duyamıyorum. Bu iletiler öğrencilere öğretmenin gereksinimlerinin neler olduğunu söylüyor. Odada sessizlik istiyorum tümcesi öğrencilere istenen çözümü anlatır ama onları öğretmenin gereksinimleri hakkında bilgisiz bırakır. H. Öğrencilerin de gereksinimlerini istedikleri çözümden ayıramama olasılığı olduğu için öğretmenler onların gereksinimlerini dile getirebilmelerine yardımcı olmada etkin dinleme kullanmalıdır. Öğretmen ve öğrencilerin gereksinimleri açıkça anlaşılana kadar ikinci basamağa geçilmemelidir. Eğer çatışma karmaşık ve karşılanmamış birkaç gereksinimi içeriyorsa bunları tahtaya sıralamakta yarar vardır. Herkes karşılanmayan gereksinimlerinin anlaşıldığından emin oluncaya kadar liste üzerinde çalışmaya devam edilmelidir. İ. Yöntem 3 ile sorun çözerken John Dewey'in sorunu tanımlama adını verdiği aşamanın yarışan çözümler için değil, çatışan gereksinimler için kullanıldığı unutulmamalıdır. J. Eğer çatışma öğretmenin daha önceden koyduğu sınıf içi bir kurala ilişkinse ve yöntem 3 daha önce sınıfta hiç kullanılmamışsa ilk olarak böyle bir durumda kullanmak sakıncalı olabilir. O zaman öğrencilerin katılımı olmadan yöntem 1 kullanılarak önceden konmuş tüm kuralları unutup sınıf düzeni için gerekli kuralları yeni yöntemle tartışmaya açmak daha iyi olacaktır. K. Yöntem 3 ilk kez kullanılmaya başlanırken öğretmeni üzen konular yerine sınıfı tümden ilgilendiren sorunlardan başlamak yerinde olur. Örnek, sorunlarımız neler? Çatışmalarımızı kolaylaştırmak için neler değiştirilebilir? Hangi kurallara gereksinimimiz var? Sınıf içi ilişkilerimizi iyileştirmek için yaklaşımlarımız ne olmalı? Gibi. İkinci basamak. Olası çözümler üretme. Sorun doğru olarak tanımlandıktan sonra hem öğretmen hem de öğrenciler çözüm üretebilirler. Ancak öğrenciler yöntem 3'te deneyimsiz olsalar da öğretmenin kendi çözüm önerilerini ortaya koymadan önce onların önerilerini almasında yarar vardır. Yardımcı noktalar. A. Önerilen çözümler değerlendirilmemeli. Çünkü öğrenciler bu aşamada yargılandıklarını ve değerlendirildiklerini hissederlerse düşüncelerini söylemeye gönüllü olmazlar. Değerlendirme hiçbir zaman ikinci basamakta yapılmamalıdır. Ancak üçüncü basamakta olabilir. B. Bu soruna olası çözümler neler olabilir gibi açık uçlu kapı aralayıcılarla öğrencilerin katılımları yüreklendirilmelidir. Bu aşamada çözüm önerilerinin niteliği değil, sayısı önemli olduğu için tüm öneriler kabul edilmeli, benzersiz, hatta çılgın çözümler bile yüreklendirilmelidir. C. Çok çeşitli çözüm yolları olabilecek bir sorun ile uğraşılıyorsa her çözüm tahtaya yazılabilir. Yalnız bu yazma işlemi öylesine hızlı olmalıdır ki sınıftaki düşünce akışı yavaşlamasın. Öğretmenin ses kayıt aracı kullanması hem pratik hem de çocuklar için çok zevkli olabilir. D. Öğrencilerden düşüncelerini belgeleyip haklılığını kanıtlamaları istenmemelidir. E. Herkesin olaya katılımı yüreklendirilmeli ancak zorlama olmamalıdır. Özendirmek iyi bir yoldur. F. İşlem yavaşlarsa öğretmen dikkatleri toplayıcı bir soru sormalıdır. Üçüncü basamak, çözümleri değerlendirme. A. Değerlendirme işlemi bir başka açık uçlu soru ile başlatılmalıdır. Örnek, şimdi bu çözümlerden hangisinden hoşlandığınızı söylemenin zamanı geldi. Seçtikleriniz var mı? B. Nedeni ne olursa olsun bir tek kişiden bile olumsuz değerlendirme alan çözüm listeden çıkarılmalıdır. Dile getirilen duygu ve düşüncelerin herkes tarafından doğru biçimde anlaşıldığından emin olmak için etkin dinleme kullanılmalıdır. C. Üçüncü basamakta yöntemin işleyişini toparlayıcı ve kolaylaştırıcı olarak öğretmenin rolü çok önemlidir. D. Öğretmen seçimini ve görüşünü ortaya koymaktan çekinmemelidir. kendisine uygun değilse çocukların seçtikleri çözümü kabul etmemelidir. E. Duygular anlatılırken ben iletileri kullanılmalıdır. Örnek, bu çözüm beni rahatlatmadı çünkü. F. Öğretmen, öğrencilerin kendi çözümlerini savunmaları için onları yüreklendirmeli, kendisi için en iyi olanı da savunmalıdır. G. Acele edilmemeli, aynı çözümde uzlaşıncaya kadar herkesin görüşü alınmalıdır. Konuşmayan öğrenciler varsa ben iletileriyle yüreklendirilmelidir. Örnek, herkesin görüşünü alamadım, hepinizin duygularını bilmek istiyorum. Dördüncü basamak, karar verme. Eğer 1, 2 ve 3. basamaklar dikkatli bir biçimde uygulanmışsa, 4. basamağı uygulamak zor olmayacaktır. Bazı durumlarda herkesin çok beğeneceği kusursuz bir çözüm bulunabilir ve bu basamak sona erer. Ancak çoğunlukla 3. basamağın sonunda bir değil, birkaç iyi çözüm kalabilir. Böyle durumlarda son çözüme varmak için öğretmenlere yardımcı olacak birkaç ipucu veriyoruz. A. Oylama yapılmamalı. Oylamada kazanan ve kaybedenler vardır ve kaybedenler çözümün uygulanması için güdülenmeyeceklerdir. Tam tersine o çözümün başarısızlığını bile isteyebilirler. Oysa varılmak istenen ortak bir karardır. B. Kamu yoklaması gibi bağlayıcı olmayan bir tür düşünce yoklaması yapılabilir. Bu uygulamada öğrencilerden bir çözüm için olumlu düşünenlerin kollarını dümdüz yukarıya kaldırmaları, kararsız olanların yere paralel uzatmaları, beğenmeyenlerin ise aşağıya sarkıtmaları istenebilir. C. Öğrencilerden her çözümün seçilirse nasıl işleyeceğini akıllarından geçirmeleri istenip önerilen çözümlerin her biri test edilir. Örnek, bu çözümü denersek ne olacağını düşünüyorsunuz? Herkes mutlu olacak mı? Bu çözümün sakıncalı yanları var mı? Sorumuzu çözmüş olacağımızı düşünüyor musunuz? Gibi. D. Ortak karar alma yönünde çalışılmalıdır. Herkes en azından denemeyi kabul edinceye kadar ortak çözüm uygulanmamalı, sınıfın tümünün aynı çözüm üzerinde karara vardığı an yakalanmaya çalışmalıdır. Bunu anlamanın en iyi yolu, 3. sıradaki çözümde anlaşmış görünüyoruz, karşı olan var mı? Gibi sorulardır. Bunlar öğrencilerin ortak kararın bu biçimiyle uygulanmayabileceğini, gerekirse üzerinde yeniden tartışılarak değiştirilebileceğini anlamalarına yardımcı olur. E. Uygulanmasına karar verilen çözüm yazılmalıdır. Bazı öğretmenler alınan ortak kararı kabul ettikleri koşulların neler olduğunu anlamaları için öğrencilere imzalatırlar. Öğrencilerden biri bile imzadan kaçınıyorsa henüz tam ortak bir karara varılmadığı anlaşılır. Böyle olursa o öğrencinin duygu ve düşünceleri yeniden değerlendirilmeli, hiç kimsenin ona baskı yaparak karara katılmasını istemesine izin verilmemelidir. Zorla varılan karar ortak karar olamaz. 5. basamak, kararın nasıl uygulanacağını belirleme. Kararlar alınırken kimin neyi ne zaman yapacağı belirlenmezse alınan kararlar uygulanamaz ve çabalar boşa gider. Bu basamak doğru ve sağlıklı uygulanmazsa yöntem için başarılı olması olanaksızdır. A. Gruba şu sorular sorulur. Başlangıç için neye gereksinimimiz var? Kim, neden ve ne zaman sorumlu olacak? B. Eğer konu uygunsa standartların ne olacağı üzerinde durulmalıdır. Örneğin, bir sınıfın temiz tutulması, çözümü herkesçe kabul edilebilir düzen standartlarının tartışmasını gerektirebilir. Temiz sınıf nasıl olur? C. Kimin neyi ne zaman yapacağını gösteren kararlar not edilir. Bu kararların uygulanmasını denetlemek üzere birkaç öğrenci seçilebilir. 6. basamak, çözümün başarısını değerlendirme. 6. basamak da önemlidir, ancak her zaman uygulanmayabilir. Bu basamağın ana düşüncesi çözümlerin etkili olup olmadığını denetlemektir. Bunun için de şu sorular sorulabilir. Sorun ortadan kalktı mı? İyi bir karar mıydı? Yaptığımızdan hoşnut muyuz? Kararımız ne denli etkili oldu? Yöntem 3 ile elde edilen çözümün etkili olmasının tek kanıtı, olumsuz duyguların, üzüntü ve çatışmanın ortadan kalkmasıdır. Yöntem 3'ün etkili olup olmadığını daha sonra yeniden değerlendirmek isteyen öğretmenlere yardımcı olabileceğini düşündüğümüz öneriler şunlardır. A. sorun çözmenin heyecanıyla alınan ancak yerine getirilmesi zor ya da gerçekçi olmayan kararlara karşı uyanık olun. İnsanlar bazen aldıkları karara uymanın zor olduğunu görürler. Bu yüzden kararı alan grupla bu karar üzerinde zaman zaman yeniden tartışmak ve onları gözden geçirmek iyi bir düşüncedir. B. Alınan karar sorunun çözümünde başarısızsa, bu çözümün kendisinde ya da uygulanmasında beklenmedik bir zorluğun olduğunu gösterir. C. Hiçbir şey yanlış bir düşünce olan her ne olursa olsun kararlar değiştirilemez görüşü yüzünden işlerliği olmayan bir kararı uygulama savaşı veren bir sınıfı izlemekten daha üzücü olamaz. Yöntem 3'ün özü herkesin gereksinimlerini karşılamasına izin verecek yaratıcı çözümler bulmaktır. Eğer bulunan çözüm başarısızsa bırakılıp bir başkası aranmalıdır. D. Durumlar ve gereksinimler değişebilir. Bu nedenle çözümün sorunu çözse bile zaman zaman gözden geçirilmesi akılcı olur. Yöntem 3 kararlarına değiştirilemez olarak bakmayıp her zaman onları yeniden değerlendirerek daha iyilerinin bulunmasına çalışılmalıdır. Öğretmenin akılda tutması gereken en önemli şeylerden biri de başarısızlığın doğallığıdır. Eğer işler umulduğu gibi gitmiyorsa bu öğrencilerin değil kararların kötü olmasındandır. 17. ayrımın sonu sayfa 194.